Ayrım 13. Bir Serçe Düştü. Wilbur Smith. Sayfa 109. Dick Lancome'un cilalı çizmeleri önündeki masanın üzerine dayanmıştı. Gazetesinden başını kaldırıp baktı. Öfkeli eliyle çay fincanını zarif bir biçimde tutmaktaydı.
''Yaşasın, kahraman Fatih geliyor. Yorgun silahını omzuna vurmuş.''
''Haydi, haydi Dick'i.''
Dizlerinde derman kalmamış, gözleri kanlı, alnı alev alev yanıyor.
''Beni arayan oldu mu?'' diye sordu Mark ciddi bir sesle.
''Ah, o büyük beyin şimdi de daha dünyevi konularına ilgi göstermeye başladı.''
''Sen oyununa devam etti ki.'' Mark kendisini bekleyen mesajlara daha hızlı göz attı.
''Taşkın bir aşk, aşırı bir ihtiras, yüksek dozda seks ve akşamdan kalmalık.''
''Bu nedir? Karalama gibi yazıyorsun, okuyamıyorum.'' Mark gözlerini ondan kaçırıp yazıya eğmişti.
''Sözüme kulak ver Mark, o genç kadında çoluk çocuk tutkusu var. Sen arkanı döndüğün anda en yakın ağacın tepesine tüneyip yuva kurmaya başlayacak.''
''Kes artık Dick'i.''
''Aslında senin de yapman gereken bu arkadaş. Tabii eğer gözün yükseklerde değilse.''
Dick'i rol yaparcasına ürperdi.
''Spor araba kullanmayan, büyük araba kullanmaya kalkışmamalı.'' dedim de aklıma geldi.
Gazete elinden bıraktı, yeleğinin cebindeki saati çıkarıp baktı.
''Çok önemli bir müşterim var.''
Cilalı çizmelerini gözden geçirdi, göğüs cebinden çektiği mendille tozlarını şöyle bir uçurdu. Ayağa kalkıp şapkasını başına oturttu, Mark'a göz kırptı.
''Kocası bir haftalığına geziye çıkmış. Kale sana emanet dostum, sıra bende artık.''
Odanın kapısından teşhir salonuna çıktı, bir anda geri döndü. Yüzünde korku ifadesi vardı.
''Ulu tanrım, müşteriler! Sen bak şunlara Mark, ben arka kapıdan tüyüyorum.''
Göz açıp kapayana kadar gitmiş geriye, yalnızca saçlarını sürdüğü briyantinin kokusu kalmıştı. Mark pencerenin pervazı arasına sokulmuş kırık aynada kravatını düzeltti. Kapıya yürürken yüzüne o basma kalıp hoş geldiniz gülümsemesini yerleştirdi. Tam ayağını eşiğe bastığı anda durdu. Vahşi bir geyiğin hareketsizliği ve dikkatiyle dinliyordu. Vücudunun her siniriyle hissetti. Duyduğu o kadar acı veren, insanın içine işleyen güzellikte bir sesti ki yüreğinin donduğunu sezdi. Bu ses yalnızca birkaç saniye sürdü ama titreşimleri havayı daha uzun saniyeler boyunca doldurdu. Mark'ın yüreği ancak ondan sonra çarpmaya başladı. Kaburgalarına doğru taşacakmış gibi şişti. Duyduğu ses bir genç kızın gülüşüydü. Mark'ın çevresindeki havaya bal karışmış, yoğunlaşmıştı besbelli. Bacaklarını zor hareket ettiriyordu. Ciğerlerini hava çekmekle zorlaşmıştı. Kapının aralığından teşhir salonuna doğru baktı. Orta yerde son model Cadillac'ın yanında iki kişi duruyordu. Adamın arkası Mark'a dönüktü. Çok iri, çok uzun boyluydu. Üzerinde koyu renk bir giysi vardı. Yanındaki kız incecik ve zarifti. Uçuyordu adeta. Görünmez kanatlı bir kuştu. Mark ona bakarken ayaklarının altındaki tabanın sallandığını hissetti. İri yarı adama bakmak için başını arkaya atmıştı. Boynu uzun ve düzgündü. Küçük iri başı, iri kara gözleri, gülen bir ağzı vardı. Dişleri düzgün, dudakları pembeydi. Biçimli alnının üzerinde gür dalgalı saçları dikkati çekiyordu. Bu saçlar öylesine siyahtı ki dalgaları abanoz ağacından yontulmuş bir heykeli andırıyordu. Bir daha güldü. Çok güzel, minik dalgaları andıran bir ses. Adamın yüzüne dokunmak üzere elini uzattı. Eli incecik, uzun parmaklı ama güçlü, becerikli görünen ellerdendi. O elleri görünce Mark ilk izleniminin yanlış olduğunu anladı. Kızın boyu o adamın yanında kısa görünüyordu. Duruş biçimi de buna katkıda bulunuyordu. Aslında uzun boyluydu. Rüzgardaki bir papirüs sapı kadar zarif ve esnekti. İncecik uzun beli, uzun bacakları vardı. Parmak uçlarıyla adamın çene çizgisini izledi. Başını o uzun kuğu boynu üzerinde arkaya atmıştı. Dayanılmaz bir güzelliğe sahipti. Koca gözlerinde sevgi kıvılcımları tutuşuyordu. Dudaklarının çizgilerinde de sevgi okunmaktaydı.
''Öf baba,
Ne kadar geri kafalı, somurtkan bir vahşisin. Bir balerin hafifliğiyle öbür tarafa döndü. Cadillac'a elini dayadı. Yapmacık bir Fransız aksanıyla, "Mon cher papa, c'est très chic," dedi. "Dipnot babacığım, bu çok şık." Adam, "Ben bu süslü yeni arabalara güvenmem. Rolls'u her şeye tercih ederim," diye omurdandı. "Rolls mu?" diye bağırdı kız. "Aman ne kasıntı, İncil'den fırlama. Sevgili babacığım, artık 20. yüzyıldayız, unuttun mu?" Bir vazo içindeki salon gülü gibi büküldü. "Beni o tabutlara benzer arabada dolaşmaya zorlarsan, arkadaşlarımın yanında başımı nasıl dik tutarım ben?" Tam o anda Mark'ı gördü. Satış müdürü odasının kapısında duruyordu Mark. Kızın bütün tavrı bir anda değişti. Başını tutuşu, vücudunun duruşu, ağzının gözlerinin ifadesi bir anda şakacı çocuk olmaktan çıktı. Kibar bir hanımefendi oluverdi. "Baba," dedi yavaşça. Sesi nazik, Mark'ı süzen gözleri soğuktu. "Sanıyorum satıcı geldi." Öbür tarafa döndü. Mark eteğin altında kalçasının hareketini hissedip titredi. Kız Cadillac'ın çevresinde yürüdü. Sakin ve mesafeliydi. Bir daha da Mark'tan tarafa bakmadı. Mark ona hayran hayran baka kalmıştı. Tüm duyguları taşma halindeydi. Ömründe böylesine güzel, böylesine insanı tutsak eden bir varlık görmemişti. Bu sırada adam dönmüş, kızgın gözleriyle ona bakıyordu. Kızın takılırken söylediği gibi İncil'den kalma bir adama benziyordu. Dev gibiydi, omuzları kalın bir ağaç gövdesi kadar genişti. Başının büyüklüğüne o kanca burnuyla kırçıllı koyu renk çalı sakalları daha da belirginleştiriyordu. "Seni tanıyorum ben yahu," diye homurdandı. Yüzü güneşten yanıp kararmıştı ama gözlerinin kenarlarında beyaz kırışıklar vardı. Kıvırcık saçlarının dipleri de beyazdı. Şapkası gölgelemiş oralarını ya da bir üniforma kasketi. Mark kendini toparlayarak gözlerini kızdan almayı başardı ve ikinci bir şoka daha sürüklendi. O an için bunu korkunç bir rastlantı diye nitelendirmişti. Ama aradan yıllar geçtikten sonra hiç de öyle olmadığı kanısına vardı. Hayatlarını birbirine ören, onları bir araya getiren şey kaderdi. İlk şokun etkisiyle çok sarsılan Mark'ın sesi çatlak çıktı. "Evet generalim, ben." "Dur, söyleme, Allah kahretsin," diye onun sözünü kesti general. Sesi bir Mauser'in gürlemesini andırıyordu. Mark o yüze bakarken ruhunun büzüldüğünü hissetti. Ömründe gördüğü en dehşet verici surattı bu. "Biliyorum, adın dilimin ucunda." Mark'a ateş saçan gözlerle bakmayı sürdürdü. "Yüzleri hiç unutmam." Generalin varlığının gücü genç adamı ezip yok edecek gibiydi. "Yaşlılık belirtisi baba," dedi kız soğuk soğuk. Omzunun üzerinden geriye doğru bakıyordu. Ama yüzünde gülümseme ya da başka bir ifade yoktu. "Öyle söyleme," dedi general patlayan bir volkan gibi. "Sakın söyleme." Mark'a doğru ürkütücü bir adım attı. Esmer alnı kırışmış mavi gözleri karşısındakinin ruhuna neşter gibi çizikler atıyordu. "Gözler," dedi. "O gözler." Mark o topallayan dağ gibi ilerleme karşısında aceleyle bir adım geri çekildi. Bunun arkasından ne çıkacağını bilmiyordu. Ama Sean Courtney'in elindeki bastonla her an ona vurmasını bile bekliyordu. Adamın öfkesi öylesine öldürücüydü. "Generalim."
"Evet."
General birden parmaklarını şıklattı. Dal kırılması gibi bir ses çıkardı. Alnındaki kırışıklar düzleşti. Mavi gözlerde bir gülümseme belirdi. Bu öyle bulaşıcı bir gülümsemeydi ki Mark da ona gülümsemek zorunda kaldı.
"Anders," dedi general. "Anders ve MacDonald. Martin miydi? Michael mı?" "Yo, Mark Anders."
Yumruğunu sıkıp kendi oyluğuna indirdi.
"Yaşlılıkmış ha? Kızım, kim demişti bana yaşlı diye bakalım?"
"Baba, sen bir bilmecesin." Kız gözlerini yuvalarında çevirdi ama Sean Courtney Mark'a doğru ilerliyor, onun elini kapıp kemiklerini kırarcasına sıkıyordu. Genç adam kendini güç topladı. O da generalin elini sıkabildi, hem de kuvvetle.
"Gözlerden," diyerek güldü Sean. "O günden, o geceden bu yana öyle çok değişmişsin ki."
Gülmesi kesildi. Delikanlının sedye üzerindeki bembeyaz kansız yüzünü, vücudundaki çamur ve kurumuş kanları hatırlamıştı. Kendi sesi geldi kulağına. "Ölmüş.
bu hayali kafasından kovaladı. Nasılsın oğlum?
İyiyim efendim.
İyileşeceğini sanmamıştım. Şovuna dikkatle baktı. Bakıyorum hiç iz kalmamış. Kaç taneydi?
İki efendim, sırtımın üst kısmında.
Şerefli yara izleri onlar evlat. Bir gün seninle yaralarımızı konuşuruz.
Birden kaşları tekrar çatıldı.
Çıngırağı taktılar değil mi?
Evet efendim.
İyi, bizim orduda hiç belli olmaz. Madalya önerisini o akşam yazmıştım ama yine de bilinmez. Ne verdiler sana?
Sean rahatlamış gülümsüyordu. Üstün hizmet nişanı efendim. İngiltere'de hastanedeyken verdiler.
Harika, bu iyi. Başını salladı. Mark'ın elini bırakıp yine kıza döndü. Yavrum, bu delikanlı Fransa'da benimle birlikteydi.
Öyle mi?
Kız arabanın önünden geçerken radyatörün çizgilerini parmağıyla izledi. Dönüp onlara bakmadı.
Binip deneyebilir miyiz sence baba?
Mark hemen arka kapıya ilerledi, tutup açtı. Ben kullanacağım dedi kız. Sonra onun sürücü kapısını açmasını bekledi.
Marş düğmesi şurası. Teşekkür ederim, biliyorum. Siz arkada oturun lütfen.
Arabayı erkek gibi kullanıyordu, hızlı ama ustaca. Fren için vitesleri kullanıyor, ayakları pedallarda sanki dans ediyor, eli hızlı işliyordu. Onun yanında general oturmaktaydı. Omuzları genç bir insanın omuzları gibiydi. Çok hızlı sürüyorsun diye omurdandı. Sesi öfkeliydi ama yüzünde bir gülümseme vardı.
Sen de her şeye sızlanıyorsun baba.
Kız yine güldü. Gülüşünün sesi Mark'ın kulaklarında yankılandı. Küçüklüğünde seni yeterince dövmemişim.
Şimdi artık çok geç kaldın.
Boş kalan eliyle babasının yanağına dokundu. Bu söze o kadar bel bağlama küçük hanım. Ben olsam pek o kadar emin olmazdım. Başını şakacı bir umutsuzlukla iki yana sallarken gözlerinde hala beğeni ışıltıları parlıyordu. Olduğu yerde döndü, inceleyici bakışlarını bir kez daha Mark'a dikti. Alayın haftalık toplantılarına gelmiyorsun.
Hayır efendim.
Cuma akşamları bir saat, yarım saati çene çalmak, yarım saati de bir konferans.
Öyle mi efendim?
İyi eğleniyoruz doğrusu. Birlik havası var toplantılarda. Hoş, artık öteki birlikler de katılıyor ama yine de...
Evet efendim.
Ben toplantıda komutanım diye kıkırdadı Sean. Benden pek kolay kurtulamazlar.
Evet efendim.
Ayda bir atış yarışmamız var. Ödülleri iyi. Sonradan bir de açık hava ızgara partisi.
Öyle mi efendim?
Bu yaz Afrika Kupası'na bir takım yolluyoruz. Tüm masraflar bizden. Seçilen şanslı çocuklar için nefis bir fırsat.
Eminim generalim.
Sean onun başka bir şey söylemesini bekledi. Ama Mark'tan ses gelmedi. Yaşlı adamın keskin, ısrarlı gözlerine bakmaya cesaret edemiyordu. Gözlerini kaçırdı. Bu kez kızın dikiz aynasındaki yüzünü buldu. Kız dikkatli ona bakıyordu. Bakışlarının derinliği ölçülecek gibi değildi. Nefret mi vardı bu bakışlarda, alay mı yoksa başka bir şey mi? Daha karmaşık ve daha tehlikeli bir şey. Bir an için bakışları karşılaştı, sonra kızın başı çevrildi. Koyu renk parlak saçları yukarıya doğru toplanmıştı. Tam ensesindeki saçlar ince telli, ipek gibiydi. Heykel gibi düzgün kulağının gerisinde bir bukle kurtulmuş, soru işareti gibi sallanıyordu. Mark'ın içinden öne doğru eğilip o bukleye dudaklarını değdirmek gibi çılgınca bir istek yükseldi. Bu düşünce kasığına bir darbe inmiş gibi etki yaptı. Omurgasındaki sinirler karıncalandı. O anda tüm duygularını sarsan bir şokla bu kıza aşık olduğunu anladı. General ona bakarken alçak sesle, "O kupayı kazanmak istiyorum," dedi. "Bizim birlik hiç kazanamadı henüz."
"Ben üniformadan savaş sırasında iyice bıktım generalim."
Mark gözlerini tekrar çevirip generalin bakışlarını karşıladı. "Ama size iyi şanslar dilerim." Şoför kapıda bekleyen Rose Silver Wraith'in kapısını açtı. Sean Courtney kızının yanındaki yere binip oturdu. Elini havaya kaldırıp kaldırımda duran genç adamı kısaca hemen hemen asker selamıyla selamladı. Araba uzaklaştı. Yalnız kaldıkları anda kız hemen çocukçu bir sevinç çığlığı attı. Kollarını babasının boynuna sardı, onu öpmeye başladı.
"Ah babacığım, beni şımartıyorsun."
"Evet, şımartıyorum herhalde."
İrene hasetinden yemyeşil kesilecek. Seni seviyorum benim iyi yürekli güzel babacığım. Onun babası ona hiç kadilla kalmadı.
Bu çocuğu beğeniyorum. Akıllı bir tip.
Satıcıyı mı? Pek dikkat etmemiştim.
Babasını bırakıp arkasına yaslandı. Yürekli çocuk. General bir an sessiz kaldı. Fransa'daki o mermilerin dövdüğü tepeye karların nasıl yağdığını gözünün önüne getirdi. Hem cesur hem de otomobil satıcılığından daha yararlı yerlerde kullanabileceği bir kafası var. Yüzünde yaramaz bir gülüş belirdi. Bu onu genç kızın kardeşi olacak kadar gençleştirdi. Ayrıca Afrika kupasını bize kaptırdığında Hamilton'ın suratını görmek isterim.
Storm Courtney'in sesi çıkmadı. Hala babasının koluna girmiş oturuyor. Mark Anders'in nesinin kendisini bu kadar rahatsız ettiğini düşünüyordu. Herhalde gözleri diye karar verdi. O açık kahverengi, dingin bakışlı gözler. Sakin ama dikkatli. Altından mihraplar gibi.
Mark kocaman beyaz kapıların önünde arabayı istemeyerek hemen hemen duracakmış gibi yavaşlattı. Kapının iki yanında iki yüksek sütun vardı. Beyaza boyanmış üzerine Zulu dilinde bir ad yazılmıştı. Emoyeni. Güzel bir isimdi bu ev için. Rüzgarın yeri. Durban tepelerindeki ev gerçekten denizden gelen rüzgarı alıyordu. Kapının kanatları iki dizi demir mızrağa benziyordu. Şu anda açıktılar. Mark arabayı içeriye sürerek bahçe yolu üzerinde ilerledi. Sarımsı çakıllar dikkatle taranmış sulanmıştı. Kanalların iki yanında çiçek açtığı görülüyordu. Renk sıraları oluşturularak dikilmişti bunlar. Kırmızı, sarı ve beyaz. Güneş ışığında göz alıyorlardı. Onların gerisinde iri yapraklı tropikal bitkiler vardı. Diğer ağaçlar belli ki ya büyüklükleri ve güzellikleri ya da ilginç biçimleri için korunmuşlardı. Aralarında Natal'ın kendine özgü maymun ipi bitkileri vardı. Mark'ın bakışları altında mavimsi gri, kadife gibi bir maymun bu canlı iplerden birinden aşağıya kaydı. Sırtı kedi sırtı gibi kavislenmiş, kuyruğu şakacıktan korkuyormuş gibi havaya dikilmişti. Yolun hemen kenarına kadar geldi. Oradaki yüksek ağaçlardan birine tırmandı. Geçen yolcuya küstahça haykırarak konuşur gibi sesler çıkardı. Mark buranın Courtney'lerin kent evi olduğunu yaptığı araştırmalardan biliyordu. Ailenin asıl evi Ladybrook'taydı. Bu yüzden buranın bu kadar etkileyici ve gösterişli olmasını aslında beklemiyordu. Neden olmasın diye düşünürken kendi kendine acı acı gülümsedi. Adam dünyada isteyebileceği her şeye sahipti. Başını çevirip arkaya baktı. Giriş kapısı artık görünmez olmuştu. Yolun ucunda bulunması gereken evse hala görünmüyordu. Çevrede yalnızca masal gibi inanılmaz bir görünüm vardı. Yarı vahşi ama sevgiyle bakılmış, yaratılmış. Giriş kapısında yerdeki demir ızgaraların anlamını da şimdi anlıyordu. Hayvanlar dışarıya çıkamasın diyeydi. Yarı evcilleştirilmiş yaban hayvanları sürüler halinde çayırlarda otluyor, durup yoldan geçen arabaya telaşsız bir merakla bakıyorlardı. Zarif, tatlı kahverengi impalalar, bir boğa. Yapay gölün dar boynu üzerindeki köprüden geçti. Mavi nilüfer çiçekleri iri yuvarlak yaprakları üzerinde yüzüyorlardı. Kokuları hafif ve tatlıydı. Havanın sıcaklığıyla birleşince insana çeşitli anılar yaşatıyorlardı. Gölün ucunda kanatları siyahlı beyazlı bir kaz kıpırdadı, kanatlarını açtı. İnsan kolları kadar büyüktü bu kanatlar. Yılan gibi boynunu uzatarak pembe başını çevirip baktı. Üstüne gelirse uçacağını söylüyordu sanki Mark'a. Sonra caydı, koca kanatlarını yeniden kapattı, kuyruğunu salladı, kadillak geçerken bir itiraz çığlığı atmakla yetindi. İlerideki ağaçların gerisinden ev de ortaya çıkmıştı artık. Rengi şeker pembesiydi. İspanyol sarayları gibi kuleleri, çıkıntıları vardı. Yolun son dönemecini alınca Mark evin tümünü görebildi. Önünde pırıl pırıl çiçek öbekleri vardı. Renkler öyle canlı, öyle parlaktı ki insanın gözünü kamaştırıyordu. Dört havuzun ortasında fıskiyeler su püskürtüyor, sular taşlara çarparak tatlı sesler çıkarıyordu. Rüzgar çiçek öbekleri üzerinde tatlı tatlı esmekte, çiçekleri eğip bükmekte, savrulan su damlaları onları ıslatıp renklerini daha da canlandırmaktaydı. Ev iki katlıydı. Kuleler ve sütunlar cephenin tek düzeliğini bozuyor, şeker çubukları gibi yukarıya uzanıyordu. Kapı girişi ve pencereler oymalı süslüydü. Üstlerindeki çardaklar ve pervazlar beyaza boyanmış buz kütleleri gibi görünüyordu. Aslında iriliğinden ötürü ürkütücü, kibirli bir yapı gibi görünmesi gerekirken, yapımdaki kurnazlıklar sayesinde daha çok bir Fransız pastasına benzemişti. Neşeli, mutlu bir evdi burası. Gülerek yapılmıştı. Hatta belki sevgiyle. Zengin bir adamın güzel bir kadına armağanı. Kadın teması her yerde pek belirgindi. Çiçeklerde, havuzlarda, tavus kuşlarında, heykellerde. Buraya da bunlar yakışırdı zaten. Mark büyülenmiş halde kadillağı evin önüne doğru saptırırken kulağına neşeli kadın sesleri geldi. 13. ayının sonu. Sayfa 117.